Ayrım 3. Toplumsal yaşamda kadın. Sayfa 89. Ünite 5. Kadın ve ekonomik yaşam. Özet. Amaç 1. Kadının ekonomik yaşamdaki rolünü değiştiren gelişmeler nelerdir? Kadınlar üretim sürecine nasıl katılmıştır? Avcılık, toplayıcılık döneminde kadınlar da en az erkekler kadar üretime katkıda bulunmaktadır. Tarımdaki gelişmeler anaerkil ailenin yerini ataerkil aileye bırakmasına yol açmıştır. Kentleşme ve uzmanlaşma kadınların çalışan sınıflardan dışlanmalarına ve statü kaybına neden olmuştur. Erkekler değişim değerlerinin üretiminde uzmanlaşırken kadınlar aile ve ev işlerinden sorunlu hale gelmiştir. Sanayi devrimi ve gelişen ekonomik yaşam kadın iş gücünün toplumsal üretime girmesini zorunlu kılmıştır. Ancak yılların ön yargısı kadın emeğini ikinci sınıf ve ucuz iş gücü olarak görmektedir. Konjonktürel dalgalanmalardan en çok etkilenen iş gücü kategorisi kadın emeğidir. Sosyalist geleneği sahip toplumlarda kadın emeğinin çalışma yaşamına katılmasına yardımcı yaklaşımlar daha fazladır. Kadınların iş gücüne katılma şansı gelişmiş toplumlarda az gelişmiş ülkelerden daha yüksektir. Amaç 2. Cumhuriyetin kuruluşu ile gerçekleştirilen yasal değişiklikler çağdaş Türk kadınının çalışma yaşamını nasıl etkilemiştir? Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte gerçekleştirilen yasal, sosyal değişiklikler Türk kadınına pek çok gelişmiş ülke kadınlarından çok daha önce kamusal alanda daha yüksek statüyle yer alma yolunu yasal olarak açmıştır. Ancak yasalarla elde edilen hakların kullanımı konusundaki başarı sınırlı kalmıştır. Kadının iş gücüne katılımını artırıcı politikalara gereksinim vardır. Amaç 3. Çalışan kadınların mesleki dağılımı nasıldır? Mesleklerde cinsiyete bağlı bir ayrım bulunmaktadır. Bu ayrıma göre tıp, hukuk, bilim, mühendislik, dişçilik, din ve benzeri uğraşlar erkek meslekleridir. Buna karşılık hemşirelik, öğretmenlik ve toplumsal çalışma kadın meslekleridir. Erkeklere ayrılan mesleklerin saygınlığı daha yüksektir. Araştırmalar kadınların içinde bulundukları mesleklerle ilgili hiyerarşide alt sıralarda yer aldıklarını göstermektedir. Amaç 4. Kadınların almış oldukları eğitimin çalışma yaşamlarını etkileri nelerdir? Kadınların eğitim seviyesi arttıkça iş gücüne katılım oranlarının da arttığı görülmektedir. Eğitimin kadın istihdamı ve kadının bireysel getirisi üzerindeki olumlu etkisi eğitim politikalarında kadınlara yönelik önlemlerin önemini ortaya koymaktadır. Eğitim kadının toplum içindeki statüsünü yükselten bir etkiye sahiptir. Amaç 5. Medeni durum çalışma yaşamını nasıl etkilemektedir? Evli ve çocuklu kadınların iş yaşamına katılmaları beraberinde çocukların bakımı ile ilgili sorunları getirmektedir. Çocukların bakımına yönelik kuruluşlara gereksinim vardır. Kadına gerektiğinde başvurulabilecek ucuz ve yedek iş gücü gözüyle bakılan kapitalist toplumlarda devlet ve işveren genellikle çocuk bakımı sorununa duyarsızdır. Sosyalist geleneğe sahip toplumlar çocuk bakımı sorununa çözüm bulmada daha duyarlıdır. Bu durum kadınların iş gücüne katılımında süreklilik sağlamaktadır. Kapitalist toplumlarda çocukların özel bakım gerektirdiği yıllarda kadınların iş gücüne katılımında düşüş yaşanmaktadır. Amaç 6. Son yıllarda Türk kadınının elde ettiği sosyal güvenceler nelerdir? 1960'lı yıllardan bu yana kadın ve erkek arasındaki ücret eşitsizliğini giderici kanunlar çıkarılmakta ve uluslararası sözleşmeler yapılmaktadır. Bu konuda Türk kadınının da pek çok kazanımları bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti 1985'te Birleşmiş Milletler'in kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması sözleşmesini 1989'da kadın ve erkek arasında kazanç eşitliğini öngören Avrupa Sosyal Şartı'na Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çalışan kadınlarla ilgili birçok anlaşmasını imza atmıştır. 2002'de ve 2003'te yürürlüğe giren iş güvencesi ve iş kanunu ile kadınların çalışma yaşamları ile ilgili ilerlemeler sağlanmıştır. Kendimizi sınayalım. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi kadının tarımsal üretimdeki önemini azaltmıştır? A. Tohumların ıslahı. B. Çanak çömlek üretimi. C. Sabanın kullanılması. D. Meyve toplamak, sebze yetiştirmek. E. Gübre kullanmak. Doğru cevap C şıkkı. Sabanın kullanılması. Soru 2. Kapitalist toplumlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Çocukların bakımına yönelik yuva, kreş gibi kurumlar devlet tarafından yaygın bir şekilde açılmaktadır. B. Kadın emeği erkeğinkine kıyasla ucuzdur. C. Kadın istihdamı konjonktürel gelişimlerden etkilenmektedir. D. Kadın emeği yedek işçi ordusu olarak düşünülür. E. Eğitim kadın emeğinin istihdamını artırır. Doğru cevap A şıkkı. Çocukların bakımına yönelik yuva, kreş gibi kurumlar devlet tarafından yaygın bir şekilde açılmaktadır. Soru 3. Gelişmiş kapitalist toplumlarda aşağıdakilerden hangisi kadınlara özgü mesleklerden biri değildir? A. Hemşirelik. B. Öğretmenlik. C. Daktilograf. D. Sekreterlik. E. Mühendislik. Doğru cevap E şıkkı. Mühendislik. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kız çocuk yerine erkek çocuğun eğitimine yatırım yapılmasının nedenlerinden biri değildir? A. Kız çocuğun fırsat maliyetinin yüksek olması. B. Kız çocuğun büyüyünce haneyi terk etmesi. C. Geleneklerin erkek çocuğun okutulmasından yana olması. D. Eğitimin kadınlara olan getirisinin erkeklerden düşük olması. E. Kız çocuğun ev işlerinde anneye yardımcı olması. Doğru cevap D şıkkı. Eğitimin kadınlara olan getirisinin erkeklerden düşük olması. Soru 5. Kapitalist ülkelerde ücret eşitsizliğine yönelik engelleyici yasalar hangi yıllardan itibaren uygulanmaya başlamıştır? A. 1920'ler. B. 1960'lar. C. 1980'ler. D. 1990'lar. E. 1900'ler. Doğru cevap B şıkkı. 1960'lar. Soru 6. 1926 Medeni Kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Günümüz koşulları da incelendiğinde ataerkil bir tutumu yansıttığı görülür. B. Kadını öncelikle anne ve eş olarak değerlendirmektedir. C. Ailenin başı erkektir. D. Kocasının kendisine bakmasını istemek kadının hakkıdır. E. Kadın kendi isteğiyle çalışabilir. Doğru cevap E şıkkı. Kadın kendi isteğiyle çalışabilir. Soru 7. Sosyalist toplumlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kadın emeği iş gücünün önemli bir kesimidir. B. Çocukların toplumsal bakımı için kurumlar açılmıştır. C. Tüm mesleklerde kadınların temsil oranı yüksektir. D. Eski SSCB'de 1980'li yıllarda orta yaş kümesindeki kadınlar arasında niteliksiz işlerde çalışan oranı yüksektir. E. Kadınların iş gücüne katılımı süreklilik gösterme eğiliminde değildir. Doğru cevap E şıkkı. Kadınların iş gücüne katılımı süreklilik gösterme eğiliminde değildir. Soru 8. Gelişmekte olan ülke kadınları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kaç göç geleneği meslek sahibi kadınlara talep yaratmaktadır. B. Sınıfsal ayrıcalıkları koruma çabası üst ve orta sınıf kızlarına uzmanlık gerektiren meslek kapılarını açmaktadır. C. Diğer kadınların emeğini kullanma şansı çalışma yaşamını kolaylaştırmaktadır. D. Kadın nüfusun büyük bir bölümü eşit çalışma hakkını kullanmaktadır. E. Kadın nüfusun büyük çoğunluğu çağdaş anlamda çalışma şansına sahip değildir. Doğru cevap D şıkkı. Kadın nüfusun büyük bir bölümü eşit çalışma hakkını kullanmaktadır. Soru 9. Türkiye'deki iş gücüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İktisadi olarak faal erkek iş gücü 1950'lerden bu yana artma eğilimindedir. B. İktisadi olarak faal kadın iş gücü 1950'lerden bu yana azalma eğilimindedir. C. Kentleşme kadının iş gücü piyasasındaki rolünün azalmasıyla sonuçlanmıştır. D. Kırsal alanlarda kadının iş gücüne katılım oranı Türkiye ortalamasının üstündedir. E. Kentsel alanlarda kadının iş gücüne katılım oranı Türkiye ortalamasının altındadır. Doğru cevap A şıkkı. İktisadi olarak faal erkek iş gücü 1950'lerden bu yana artma eğilimindedir. Soru 10. Yeni iş yasası hangi yıl yürürlüğe girmiştir? A. 2000 B. 2001 C. 2002 D. 2003 E. 2004 Doğru cevap D şıkkı 2003
Ünite 6 Kadın ve Eğitim Özet Amaç 1 Eğitimin insan yaşamındaki önemi ve gelişimi nasıldır? İnsanları belli amaçlara göre yetiştirme süreci olarak tanımlanan eğitim, insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahiptir. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek için gereksinimlerini karşılama ve doğayı denetleme çabaları sonucu elde ettikleri bilgi ve deneyimleri çevrelerindeki bireylere aktarma ile başlayan eğitim, yazının bulunmasıyla hızla gelişmeye başlamıştır. İnsanlık tarihinde uzun yıllar yalnızca bilgi aktarma olarak kabul edilen eğitim ile toplumsal gelişme arasındaki yakın ilişkinin görülmesiyle, eğitimin bilgiye ulaşma ve yeni bilgiler üretmeyi de içerdiğinin ayrıntısına varılmıştır. Günümüze gelinceye kadar sürekli değişiklik gösteren eğitimin amacı, çağlara ve toplumların gelişim düzeylerine göre değişiklik göstermiştir. Günümüzde eğitim ile bireysel ve ekonomik yeterliliklerini geliştirerek toplumsal sürekliliği sağlama amacı öne çıkmaktadır. Bu durum, eğitimin amacının bireysel ve toplumsal olmak üzere iki yönden ele alınmasını gerektirmiştir. Eğitimin amacına bağlı olarak da belirli işlevleri yerine getirmesi beklenmektedir. Amaç 2. Eğitimin işlevleri nelerdir? Eğitimin işlevleri öncelikle kendi içinde doğrudan ve dolaylı işlevler olmak üzere iki gruba ayrılır. Kişinin aldığı eğitim sonucu gerçekleştirdiği bilinçli etkinliklerin arzu edilen ürünleri olarak tanımlanabilecek olan eğitimin doğrudan işlevleri ile yine kişinin aldığı eğitim sonucu bilinçli etkinliklerinin hesaba katılmayan ürünleri olan eğitimin dolaylı işlevleri. Eğitimin doğrudan işlevlerinde çeşitli sınıflamalar olmakla beraber sosyal, siyasal ve ekonomik olarak üç gruba ayrılabilir. Eğitimin dolaylı işlevleri, kişinin eğitim almasında temel amaçları arasında olmayan getirileri de elde etmesidir. Örneğin, bireylere kendilerine uygun eş seçme olanağı sunma, tanıdık sağlama, statü kazandırma, çocuk bakıcılığı, işsizliği önleme, çocuğun ekonomik olarak sömürülebilmesini önleme ve toplumsal yaşamda gözlenebilen istenmeyen davranışları temizleme ve benzeri. Amaç 3. Kadının birey olmasında eğitimin yeri nedir? İnsanların yetişkin bir birey olarak toplumsal yaşamda yer alabilmeleri için kendisinden beklenen toplumsal rolleri ve bu rollerin gereklerini bilmeleri gerekir. Ancak çağlar boyunca gözlenen ataerkil aile düzeninin etkisiyle daha çok erkeklerin eğitimine önem vermesi, kadınların birey olarak toplumsal yaşama hazırlanmasında günümüzde de devam eden sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Kadınlar eğitim olanaklarından yararlanabilmeleri sonucunda farklı çevrelerle tanışma şansı elde ederek hareket ve girişim özgürlüğü elde edebilmektedirler. Bu yararın yanı sıra kadınların eğitim düzeyleri yükseldikçe daha az sayıda çocuk sahibi oldukları ve kendi sağlıkları ile aile bireylerinin sağlıklarına daha fazla önem gösterdikleri görülmektedir. Kadınlar eğitim sonucu iş yaşamına katılarak ekonomik güç elde edebilme olanağı bulmakta ve elde ettikleri kazancın değerlendirebilme sürecinde eğitim düzeyleri yükseldikçe daha fazla söz sahibi olabilmektedirler. Ayrıca eğitim düzeylerinin yükselmesi, kadınların gerek aile içinde gerekse toplumda statüsünün de yükselmesine yol açmaktadır. Kadınların eğitim düzeylerinin yükselmesinin, kadının kendisine sağladığı yararların yanı sıra toplumsal katkısının da büyük olduğu görülmektedir. Çünkü yapılan araştırmalara göre kadınların eğitimden en az erkekler kadar, hatta onlardan daha fazla yarar elde edebildikleri, Ekonomik açıdan az gelişmiş ülkelerde kadın eğitimine ilişkin yatırımların erkek eğitime göre daha yüksek verim sağladığı vurgulanmaktadır. Amaç 4. Türkiye'nin eğitim yapısı içinde kadının konumu nasıldır? Türkiye'de eğitimin temel insan haklarından biri olarak kabul edilip toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına ilişkin sistemli çabalar Cumhuriyet'in kuruluşu ile başlamıştır. Cumhuriyet'in kuruluşundan önce 1921'de toplanan ilk heyet-i ilmiye ile birlikte başlayan eğitim çalışmalarının sonucu Cumhuriyet'in ilanının ardından yapılan yasal düzenlemeler eğitimin yaygınlaştırılmasına verilen önemin bir göstergesidir. Yasal düzenlemelerin tümünde fırsat ve olanak eşitliği ilki olarak kabul edilerek kadın erkek ayrımı yapılmaksızın tüm vatandaşların eğitilmesi öngörülmesine karşın ataerkil toplum yapısı nedeniyle kadınların eğitim olanaklarından yeterince yararlanamadıkları gözlenmektedir. Kendimizi sınayalım. 1. Toplumların eğitim kurumlarını oluşturmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Gereksinimlerini karşılama biçimleri. B. İnsanların birbirlerinin davranışlarını izlemeleri. C. Yazının keşfedilmesi ve yaygın kullanımı. D. Aktarılacak bilgi birikiminin ve insan sayısının artması. E. Doğayı denetim altına alma çabaları. Cevap D. Aktarılacak bilgi birikiminin ve insan sayısının artması. 2. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin doğrudan işlevlerinden biri değildir? A. Uygun eş seçme olanağı sunma. B. Kültürel birikimi yeni kuşaklara aktarma. C. Yenilikçi ve değişmeyi sağlayıcı bireyler yetiştirme. D. Toplumsal refahı sağlayacak insan ve beyin gücünü yetiştirme. E. Var olan siyasal düzene sadık bireyler yetiştirme. Cevap A. Uygun eş seçme olanağı sunma. 3. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin dolaylı toplumsal işlevlerinden biri değildir? A. Tanıdık sağlama. B. Statü kazandırma. C. Önderler yetiştirme. D. İşsizliği önleme. E. İstenmeyen davranışları temizleme. Cevap C. Önderler yetiştirme. 4. Eğitimde daha çok erkeklere önem ve öncelik verilmesi hangi aile düzeninin etkisiyle olmuştur? A. Anaerkil. B. Ataerkil. C. Çocukerkil. D. Demokratik. E. Otokratik. Cevap B. Ataerkil. 5. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminden bu yana Türkiye'de kadınların eğitimi konusundaki elde ettiği önemli kazanımlar arasında yer almaz? A. Kadınların eğitime eşit katılımını destekleyen hukuksal düzenlemeler. B. 8 yıllık zorunlu eğitime geçilmesi. C. Karma eğitimin yaygınlaştırılıp benimsenmesi. D. Kadın öğretmen oranları ile kız öğrenci oranları arasındaki paralellik. E. Halk eğitim merkezlerinin sayılarının arttırılması. Cevap E. Halk eğitim merkezlerinin sayılarının arttırılması. 6. Aşağıdakilerden hangisi kadınların eğitim olanaklarının yeterince yararlanamadıklarının farkına varılmasının sonuçlarından biri değildir? A. Uluslararası örgütlerin çalışmalar başlatması. B. Okullarda kız öğrenci sayıları için oranlar belirlenmesi. C. Kadının toplumsal yaşama katılımı için bildirgeler hazırlanması. D. Uluslararası örgütlerce kadın eğitimi için önlemler alınması. E. Toplumsal yaşama kadının katılımını sağlayacak çalışmalar yapılması. Cevap B. Okullarda kız öğrencileri sayıları için oranlar belirlenmesi. 7. Kadınların aile içinde ve toplumda statüsünün yükselmesinin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Eğitim düzeylerinin yükselmesi. B. Daha az sayıda çocuk sahibi olmaları. C. İş yaşamına katılarak ekonomik güç elde etmeleri. D. Elde ettikleri kazancı değerlendirebilmeleri. E. Kendi sağlıklarına özen göstermeleri. Cevap A. Eğitim düzeylerinin yükselmesi. 8. Türk eğitim tarihinin hangi dönemde okuryazarlık ve okullaşma oranları açısından kadınlar öne geçmiştir? A. Cumhuriyet'in ilk yıllarında. B. 1935 ile 1945 yılları arasında. C. 1955 ile 1965 yılları arasında. D. 1975 ile 1985 yılları arasında. E. Hiçbir dönemde. Cevap E. Hiçbir dönemde. 9. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin dışsallıklarından özellikle kadınların daha büyük yarar sağladığına ilişkin bir örnek değildir? A. Okullaşma düzeylerindeki artış ile bebek ölümlerinin azalması. B. Suç oranlarında düşüşler gözlenmesi. C. Ceza sistemi giderlerinin azalması. D. Toplumdaki evlilik oranlarının artması. E. Modernleşme çabalarının hız kazanması. Cevap D. Toplumdaki evlilik oranlarının artması. Ünite 7. Kadın ve siyaset. Özet. Amaç 1. Siyasette kadınlar nasıl temsil edilmektedir? Siyasal temsil açısından 21. yüzyıl başlarında dünyada kadınların parlamento üyesi olarak oranlarına bakıldığında kadınlar açısından olumsuz bir durum olduğu görülmektedir. Dünyada kadınların siyasal temsili açısından en başarılı ülkeler İskandinav ülkeleri olmuştur. İskandinav ülkelerinde öncelikle kadınların ücretli istihdam, emeklilik, yaşlılık, çocuk yetiştirme ve benzeri konulardaki sorunlarını çözerek kadınların geleneksel konumlarından kurtulmaları sağlanmıştır. İkinci olarak ise 1960'lardan bu yana cinsler arası eşitlilik politikalarının sistemli bir şekilde uygulanması kadınların yaşamlarını kolaylaştıran ve özgürleştiren bir etki yaratmıştır. Dünyada sayıları az olmakla birlikte seçimde göreve gelen devlet başkanı ve başbakan olarak kadınlar bulunmaktadır. Türkiye'de 1930 yılında yerel, 1934 yılında ise genel seçimlerde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş ve ardından yapılan ilk genel seçimlerde 18 kadın milletvekili seçilerek parlamentoya girilmiştir. Temsil oranları Atatürk'ün ölümüyle ilk düşüşünü göstermiş olmasına rağmen tek parti döneminde %4 civarında kalmıştır. 1946 sonrasında ise Türkiye'de siyasette kadınların temsili büyük oranda azalmıştır. 1960'ların değişen ortamlarında siyasete atılan kadınlar, siyasal hayatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında sahip olmadıkları bir birikimle girmişler, toplum hayatına siyasal ve ekonomik alanlara katılarak deneyim kazanmışlardır. 1960 sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları kurulmuş, bu da büyük şehirlerde daha çok kadının siyasetle ilgilenmesine yol açmıştır. Ancak parlamentoya giren kadın milletvekillerinin sayısı bu dönemde de düşmeye devam etmiştir. Bunların yanında 1980'li yıllarda siyasal ve sosyokültürel yeniden yapılanma çerçevesinde kadın sorunu da önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş, toplumda yaygın bir şekilde tartışmaya açılmıştır. Ancak parlamentodaki temsil oranında kadınların lehine bu dönemde de önemli bir değişim gözlenmemiştir. 1999 yılında yapılan genel seçimler sonucunda ise 21 kadın milletvekili parlamentoya girebilmiştir. 21. dönem hükümetinde kadınlar %3.8 oranında yer almıştır. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan son seçimlerde ise 24 kadın milletvekili olarak parlamentoya girerken temsil edilme oranları %4.3'tür. Kadınların milletvekili olarak parlamentoda çok düşük oranda temsil edilmeleri yanında bakan olarak da durumları aynıdır. Türkiye'de kadınlar Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllardan itibaren parlamentoda hiçbir dönemde %4.5 oranından daha çok oranda temsil edilmemişlerdir. Kadının siyasal hayatta katılımının ilk basamağı kabul edilebilecek yerel yönetimlerde de durum aynıdır. Kadınlar siyasi partilere üye olmakta ve her seçim döneminde üyesi oldukları siyasi partileri iktidara taşımak için mücadele vermektedirler. Ancak parti yönetim kadrolarında ve seçim dönemlerinde aday listelerinde çok az sayıda kadın yer alabilmektedir. Seçim dönemlerindeki aday listelerinde yer alan kadınlar ise alt sıralara yerleştirilmektedir. Amaç 2. Kadınların siyasal rollerinde ne tür değişiklikler olmuştur? Araştırmalara göre ilk olarak parlamentoya giren tek parti döneminin kadın milletvekillerinin en önemli özelliği parlamentoda kadınları temsil eden üyeler olarak konuşmalarıdır. Türkiye'deki ilk kadın temsilciler kadınların diliyle onların görüşlerini yansıtarak kadınlara seslenerek kadın dünyasının sorunlarını parlamentoya getirmişlerdir. 1946 sonrasında parlamentoya giren kadın milletvekillerinin işlevleri de değişmiştir. Artık kadınlar sadece Kemalist reformları değil, bağlı oldukları partinin görüşlerini temsil eden birer temsilci olarak parlamentoya girmeye başlamışlardır. Çok partili dönemdeki milletvekilleri parlamentodaki konuşmalarında kendilerini artık kadın temsilcileri olarak görmüyor, temsil ettikleri kadınlara hitaben konuşmalar yapmıyorlardı. Ancak parlamentoda kadın milletvekillerinin üzerinde en çok durdukları konular yine geleneksel olarak kadınları ilgilendiren çocuk, sağlık ve eğitim konularıydı. Bu dönemde kadın milletvekillerinin dış politika ile ilgili konularda da partilerinin görüşleri açısından tartışmaya katıldıkları görülmekteydi. 1960'ların değişen ortamında siyasete atılan kadınlar ise Cumhuriyet'in ilk yıllarına göre daha değişik alanlara katılarak bu alanlarda erkekler gibi beceri sahibi olmuşlardı. Kadın siyasetçilerin kadın olarak simgesel önemleri azalırken kendilerini kadınların temsilcisi olarak görme veya kadınların ilgilendirdiği varsayılan sorunları yansıtma eğilimleri zayıflamıştı. 1960-1980 dönemi kadın milletvekilleri siyasal rolleri konusunda kendilerine daha çok güvenmekteydiler. Parlamentoda yalnızca kendi görüşlerini bildirmek için değil, parti sözcülüğü yapmak için de söz almışlardır. Kadın konumlarını savunma ve temsil konusunda çaba harcamazlar, kadın erkek eşitliğinin sözcüsü değillerdi. Siyasal görüşleri genel parti programları çerçevesinde belirlenmişti. 1980'lerde kadının siyasetteki rollerinde yine bazı değişiklikler olmuştur. 1980'lerden sonra kadınlar toplumdaki konumlarını tam olarak değişmeden, erkek egemen düzeni sorgulamadan, kadın kimlikleriyle ama erkeklerin aracılığıyla güçlenerek kadınlar arasında şiddetli rekabet sonucunda siyasette yer almaktadırlar. Kadınlar kadın kimliklerini bırakmışlar, erkeklere benzeyerek yarışmaya seçkinci bir imajla girmişler, kadınca davranışları seçilmelerine engel görüp onlardan sakınmışlardır. 1990'lı yıllarda kadın kimlikleriyle siyasete girmekte, kadın oldukları için seçilmektedirler. Kadın hareketinin güçlenmesi, kadın siyasetçilerden beklentileri arttırarak pek çok dernek, kuruluş ve kadın seçmen milletvekillerinden hesap sormaya başlamış, kadın milletvekilleri parlamentoda kendilerini kadınların temsilcisi olarak bulmuşlardır. Siyasi partiler de kadın sorununu kendi görüşleri çerçevesinde çözüm getirme çabasına girmişlerdir. Ancak tüm bu çabalara rağmen kadınlar mecliste söz sahibi değildir. Amaç 3. Kadınlar siyasi haklarını nasıl kullanmaktadırlar? Türkiye'de 1934 yılında kadına seçme ve seçilme hakkı verildiğinden bugüne kadınlar bireysel katılımı gerçekleştirirken toplumsal siyasi katılımda düşük oranda yer almışlardır. Kadınlar artık günümüzde bireysel siyasi katılım olan oy verme davranışını gerçekleştirme ve kendi kararlarını verebilmekte özgür davranmaktadırlar. Kadınların oy kullanma davranışı toplum tarafından desteklenirken kadının siyasete aktif olarak katılımında, başka bir deyişle toplumsal siyasi katılımda kadınlar sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Kadınların siyasete aktif katılımında kadınlardan beklenen özel yaşama ilişkin taleplerle siyasal yaşamın beklentileri büyük oranda çatışmaktadır. Bu nedenle kadınların siyasal haklarını kullanabilmeleri için öncelikle özel yaşama ilişkin sorunların çözülmesi gerekmektedir. Büyük şehirlerde siyasal faaliyette bulunan kadınlar dışında yerel siyasi faaliyette bulunan kadınların büyük bir çoğunluğu bu siyasi faaliyeti ailelerindeki bir veya birkaç erkek adına, özellikle de eşleri için onlara yardım etmek amacıyla yapmaktadırlar. Kadın siyasette kocası ile birlikte vardır. Bu şekilde siyaset yapan kadınlar ulusal düzeyde de görülmektedir. Eşleri adına siyaset yapan kadınların yanında kendileri adına bağımsız siyaset yapan kadınlar da vardır. Bu kadınlar kendilerini kanıtlama çabası içinde çalışkan, toplum içine girmekten çekinmeyen, tartışmalara giren, konuşma rahatlığı olan, mücadeleci ve rekabetçi kadınlardır. Türk kültürü içinde bu davranışlar erkek özellikleri olarak görüldüğünden kadın politikacılar da bu model içinde cinsiyetsizmiş gibi davranırlar. Tüm bunlar siyasetin ne kadar erkek egemen olduğunu göstermektedir. Erkeklerin hem sayı olarak hem de güç olarak egemenliklerinin sonucu kadınlar siyasetin dışında bırakılmakta ancak erkek egemenliği altında siyasete katılabilmektedirler. Kadınların toplumsal bütün faaliyetleri kadar siyasete katılma biçimleri de erkekler tarafından belirlenmekte ve kontrol edilmektedir. Şu an milletvekili olan kadınlar ise parti kimliğini kadın kimliğinin önüne geçirme eğilimindedirler. Bu nedenle kadınların aktif siyasete katılmalarında sayısal bir artış yanında kadın sorunlarına daha yakın ve sıcak bakmaları da gerekmektedir. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 129.
Tamam.